Ayrım 31.
Sayfa 343. Doğduğumuz toprağa doğru yol aldığımız o günleri hatırladıkça, Giles'e daha bir hak veriyorum. Aziz'in insanların can evine işleyen bir koku çıkardığı doğruydu. Dağlara ve ormanlara sinerek herkesi şaşırtıyor, korku ve kaygıyla dolduruyordu içlerini. Bütün günahları zihninde yüzeye çıkıyordu insanın. Bütün korkaklıkları, alçaklıkları, unuttuğunu sandığı zamanın sildiğini düşündüğü, bütün ruh zayıflıkları meydana konuyordu. Ayakları altında birden cehennemin çene kemikleri açılmışken, yüreği karmaşa içinde havayı kokluyor, yüzünü kokunun geldiği yöne çeviriyor ve titrek adımlarla kaynağına doğru gidiyordu. Kardeşler, bağlı kalanların hepsi Portiuncula'ya koştular. Francesco hemen hemen bütün kanını kaybetmişti. Kulübesinde yere yatırdık. Kardeşler çevresini aldı. İkide bir öpüyorlar, yaralarını nasıl aldığını, kanatlara çakılı İsa'nın görünümünün parlaklığını, Tanrı'nın oğlunun ona söylediği gizli sözlerin neler olduğunu aman vermeden sorup duruyorlardı. Ellerini ve ayaklarını saklayan Francesco, sevinçten bir ağlıyor bir gülüyordu. Acıyı yenmişti. Birinin ama kendisinin değil, başka birinin acı çektiğini duyuyordu. Bu dünyadan çoktan ayrılmıştı bile. Bizlere acıyarak bakıyordu. Büyük kentlerden ve uzak köylerden ziyaretçiler akıp duruyordu. Azizlik kokusu getiriyordu onları kulübemize. Kiminin derdi ruhundandı, ayaklarını öpüyorlar. O da basit ama sevgi, dostluk, alçak gönüllülük, ümit ve yoksulluk gibi unutulmuş sözlerle onlara hitap ediyordu. Bütün bu basit sözler dudaklarında çıkar çıkmaz, ilk olarak esrar ve kesinlik dolu, derin bir anlam kazanıyordu. Halkın içi rahatlıyordu. Göksel mutluluğun ne kadar kolay, onlara ne kadar yakın olduğunu görerek şaşkına dönüyorlar, evlerine değişmiş, tatlılaşmış olarak döndüklerinde aileleri onları tanıyamıyordu. Böylece Aziz'in ağzından akan ab-ı hayattan bir damla içmek için sürülerle koşup geliyorlardı. Günün birinde Francesco gözlerini kapadı. Yorulmuştu. Hava çok sıcaktı. Ben karşısında bağdaş kurmuş çınar yapraklarından yaptığım bir yelpaze ile onu yelpazelerken, yaşlı, soylu kılıklı bir hanım, Francesco'yu tedirgin etmemek için ayak ucuna basarak yaklaştı. Yanına diz çöktü ve bir şey demeden eğilip ellerini ve ayaklarını öptü. Sonra da ter içindeki saçını yumuşak yumuşak okşadı. Öyle yavaş okşamıştı ki, kara peçesi altında gizlenmiş bu haşmetli kadının kim olduğunu anlamak için başımı kaldırıp baktım. Gözünü ayırmadan Francesco'ya bakıyordu. Birden dudaklarını araladı. Yavrum diye katıla katıla ağlamaya başladı. Ayağa sıçradım. Anlamıştım. Madame Pica, soylu Madame Pica diye fısıldadım. Hafifçe peçesini aralayınca yüzünü gördüm. Yaşlanmıştı. Buruş buruştu. Ölü gibi uçup gitmişti rengi. Başını sallıyordu. Leo kardeş, oğluma bakasın diye onu sana emanet etmiştim. Şimdi bak nasıl geri veriyorsun bana. Veren ben değilim, Tanrı, Madame Pica. Başını eğdi. Öyle diye mırıldandı. Tanrı, yaşlı gözlerini yeniden oğluna dikti. Gerçekten de bu oğul, bu sevgili oğul bir paçavra parçasından başka bir şey değildi. Bir kan havuzu içinde yerde yatan koca bir yaraydı. Bu mu benim oğlum diye fısıldadı. Francesco'm, bu mu benim? Gözyaşları arasından bakarak tanımaya çalışıyordu onu. Francesco fısıltısını duydu. Gözlerini açarak annesini görüp tanıdı. Anne, anne! Ellerini ona uzattı. Yavrum, babam, sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Tanrı'nın sana vermiş olduğu 5 yarayı öpüyorum. Senden bir lütuf istemeye geldim. Mememden emdiğin sütü hatırla da reddetme beni. Hatırlıyorum, hatırlıyorum anne. Her şeyi hatırlıyorum, her şeyi. Bütün anılarımı birlikte alıp Tanrı'ya götüreceğim. Onları saklasın diye. Nedir benden istediğin lütuf? Saçımı kes ve bana Pica hemşire de. San Damiano'ya kaçıp kurtulayım. Kocamı kaybettim. Oğlumu kaybettim. Dünyadan bana ne artık? Dünyaya ihtiyacın kalmaması yetmez anne. Tanrı ihtiyacı duymalısın. Şöyle demelisin. Kocamı kaybettim. Oğlumu kaybettim. Şükür Rabbime. Ama Tanrımı yitirmedim ki. Demek ki her şeyim var. San Damiano'ya girmek isteyişim. Dünyadan nefret ettiğimden değil. Her şeye gücü yeten Tanrı'yı sevdiğimden. San Damiano'ya girmek isteyişim. Her şeye gücü yeten Tanrı'yı sevdiğimden. Diye tekrarladı Madame Pica. Hıçkırıklarını tutmaya çalışarak. Kutsa beni peder Francesco. Francesco acı çekerek doğruldu. yardımımla yastık diye kullandığı taşa dayandı. Varlığını yoksullara dağıttın mı? Söyle, yoksulluk hanımımızın önünde eğilip secdeye vardın mı? Ağır bir hastalıktan kurtulmuş gibi, kıvanç ve ferahlık içinde o muhteşem evini terk ettin mi? Her şeyinden vazgeçtin mi? Her şeyimden, her şeyimden. O halde hayır duam seninledir, Pika hemşire, dedi. Elini annesinin başı üstüne koyarak, Clara hemşireye git, saçını kessin, cübbe versin sana. Elveda, bir daha görüşmeyebiliriz. Madame Pika, gözyaşları içinde oğlunun göğsüne doğru atılıp, saygıyla öptü. Kollarını açarak Francesco'yu kaldırdı, bebekmiş gibi yavaşçacık bağrına bastı. Derken yeniden siyah örtüsüne büründü ve San Damiano'ya yola çıktı. Francesco bana göz attı. Leo kardeş, Tanrı'ya inanmayanlar nasıl olur da annelerini bırakır, yüreklerini parçalamadan sonsuzca bırakır? O ayrılış üzüntüsüne dayanılmaz acıya nasıl göğüs gerebilir? Titreyip sönmek üzere olan bir mum bile insanın yüreğini cızlatıyor. Ne dersin Leo kardeş? Alt üst olmuştum. Ne diyebilirdim? Tanrı'yı seven başka hiçbir şeyi sevmez. Dünyadaki hiçbir şeye acımaz. Ruhu yanmaktadır. Annesi, babası, kız ve erkek kardeşleri de tutuşmuş. Sevinç, acı çekme, servet ve her şey gibi yanıp tükeniyor mu deseydim? Assisi'de ele geçirdiğimiz anları hatırlıyorum dedim cevap olarak. Hani gece bekçisi yangın var diye bağırmıştı. Gece yarısıydı. Çanlar çalıyordu. Yarı çıplak halk sokaklara uğramıştı. Ama yanan ateş değil ruhundu. Senin ruhundu Peder Francesco ve bütün yaratılış onun içinde tüketiliyordu. Bak annen nasıl küle çevrilmiş. Bir şey demedi. Rengi uçmuş, ellerine ayaklarına bakıyor, dudaklarını ısırıyordu. Acı çekiyor musun Francesco kardeş? Acı çeken biri var Leo kardeş diye cevap verdi. Var gücüyle doğruldu. Çeksin varsın, ateşler içinde inildesin varsın. Ama biz başımızı eğmeyeceğiz. Babil zorba hakanının ocağa attığı Hanania, Michel ve Azaria adlı üç çocuğun türküsünü hatırlar mısın? Hazır mısın Tanrı'nın küçük arslanı? El çırpıp biz de okuyalım o türküyü. Ayağa kalkıp oynayabileydim ah. Haydi sen tempo tut. Elini çırparak kendinden emin, kıvanç dolu bir sesle türkü söylemeye başladı. Siz ey Rabbin eserleri, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey göklerin üstündeki sular ve siz ey Rabbin güçleri, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey göğün güneşi ve ayı ve yıldızları, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey aydınlık ve karanlık ve siz ey gece ve gündüz, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey yağmur ve çiğ ve siz Tanrı'nın tüm ruhları, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey ateş ve sıcaklık ve siz ey soğuk ve ılılık, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey şebnem ve yağan kar ve siz ey buz ve soğuk, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Siz ey kırağı ve kar ve siz ey şimşek ve bulutlar, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Kutsasın yeryüzü Tanrı'yı, övsün, ululasın onu. Ve siz ey dağlar, tepeler ve yeryüzünden fışkıran şeyler, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. Ve siz ey pınarlar, denizler, ırmaklar, balinalar ve suda hareket eden bütün canlılar, kutsayın Tanrınızı, sonsuzca övün, ululayın onu. El çırpıyordu. Titreyen ayakları kendiliğinden ileri geri sallanıp duruyordu. Oynamak istiyordu, olmuyordu. Francesco'yu bu kadar mutlu görmemiştim hiç. Yüzünü yalayıp yutan alev nura çevrilmişti. Göksel İsa üstüne indiğinden beri yükünden kurtulmuş gibiydi. Yüreği güvenle dolup taşıyordu artık. Gece gündüz yanından ayrılmıyordum. Bir sabah tam ağrırken gözlerimi açtığımda taş yastığına dayanmış gülümsemekte olduğunu gördüm. Yüzün pırıl pırıl Francesco kardeş, hoş bir düş mü gördün yoksa? Bedenimden böyle kan akıp dururken nasıl beklersin benden gülümsetecek düşler görmemi? Şu ana kadar ağladım, göğsümü dövdüm, günahlarımı çığırdım Tanrı'ya. Şimdi anlıyorum ama. Tanrı'nın elinde bir sünger var. Tanrı'nın seven esirgeyiciliğini resmet deseler bana, elinde sünger tutan bir Tanrı çizerdim. Bütün günahlar silinecek Leo kardeş. Bütün günahlar bağışlanacak. Şeytanın kendi bileli o kardeş. Çünkü cehennem, cennetin giriş kapısından başka bir şey değil. O halde diye başladım. Ama Francesco elini uzatıp ağzımı kapattı. Sus dedi. Tanrı'nın ululuğunu küçültme. Çarkı felek dönmekte devam ediyordu. Yağmurlar başladı. Francesco da yeryüzüne inen göksularını dinlemek için gözlerini kapadı. Yüzü yağmurla yıkanmış, taş gibi avuçlarını uzatıp yağmur damlalarını duyabilmesi için kapıya kadar götürmemi rica etti. Dileneceğim son sadakada bu olacak dedi, avuçlarının suyla doluşuna bakarak. Eğilip sevinç içinde teşekkür ederek sudan içti. Kesiksiz devam eden bu kıvanç içinde bedeni gittikçe eriyordu. Her gün vücudunun yarısı toprağa gömülürken öteki yarısı göğe yükseliyordu. Onu meydana getirmiş olan iki unsurun ayrılmakta olduğu apaçık görülüyordu. Daha bırakma bizi peder Francesco diye seslendim ona bir sabah. Çemberin henüz tamamlanmadı. Kutsal mezarda tapınmak isterdin hep. Kısmet olmadı. Francesco gülümsedi. Evet Leo kardeş, kutsal mezara gitmeye layık görülmedim. Ziyanı yok ama, çünkü kutsal mezar bana gelecek. Sefil ve günahkar olan bana. Eski sevgili kardeşler efendilerine elveda demek üzere her yönden akın ediyorlar ve sevgiyle yoksulluğu vaz etmek için gittikleri ülkelerden haber getiriyorlardı. Almanya'nın vahşi ormanlarında işkenceyle öldürülen ve şehit olan nice kardeşler vardı. Fransa'da zındık olarak kabul edilmiş, amansız bir şekilde kırbaçlanmışlardı. Macaristan'da çobanların köpeklerini salmışlardı üzerlerine. Köylüler ise üvendireyle dürtmüşlerdi. Çırılçıplak soyulup karda donmaya bırakıldıkları yerler de olmuştu. Francesco yüzü parıldayarak dinliyordu bütün bunları. İşkencenin tadını ve insanlığın hor görüşünü yaşamış olan kardeşleri sanki daha bir kutsal gibi görünüyordu. Cennete giden iyi yol hangisidir diye sorup duruyordu. İnsanlığın hor görüşü, en kısası mı? Ölüm, Bernardo, Peder Silvestro, Maceo, Juniper, Sior Pietro, Rufino, Angelo, Pacifico hep geldiler. Clara hemşire bir mektup gönderdi. Peder Francesco, Tanrı'nın bütün rahmeti üstüne inmiş bulunuyor. İzin ver, geleyim ve vücudunda bırakmış olduğu izlere tapayım. Francesco cevap verdi. Clara hemşire, inanman için görmeye veya dokunmaya hiç ihtiyacın yok. Gözlerini kapa, beni görürsün. Niye gelmesine izin vermedin diye sordum. Acımıyor musun ona? Çok iyilik etmiş olurdun oysa ki. Acıyorum. Gelmesini istemememin nedeni de bu. Beni gövdesiz görmeye alışmalı Leo kardeş. Sen de, bütün beni sevenler de. Gözyaşlarımı görmesin diye gözlerimi başka tarafa çevirdim. Görünmeyen varlıklar yetmiyordu bana. Francesco'yu görmez olursam mahvoldum demekti. Düşündüklerimi sezmişti galiba. Ağzını açmış beni avutucu bir şeyler söylemek üzereyken kardeşler arasında en son görünen Elias elvedaya geldi. Büyük miktarda altın toplamış olduğu uzun bir turneden dönmüş bulunuyordu. Assisi'de büyük bir manastırın temelleri atılmıştı. Bu muazzam kilisede resimler, gümüş lambalar, ince oymalı sıralar, bir hücre çemberi ve kardeşlerin okuyabileceği, tartışabileceği ve konferans verebileceği büyük bir kitaplık olacaktı. Francesco elini müteşebbis kardeşin başı üstüne koydu. Tanrı beni bağışlasın böyle dediğim için ama Elias kardeş, sen kardeşliğimizi yanlış yola götürdün gibime geliyor. Bütün hazinemiz yoksulluğu kapı dışarı ettim ve düzenimizin temel taşları olan öteki erdemlere de büyük, tehlikeli serbestlikler tanıdın. Ciddi ve katıksız idiler. Kolaylık ve bollukla uzlaşamazlardı. Şimdi işittiğime göre manastır kurmak için para topluyormuşsun. Kardeşlerin ayaklarına ayakkabı geçirdin, artık çıplak toprak üstünde yürümüyorlar. Ben Portiuncula'nın dışında havlayan zincirli bir köpek gibi dururken kurt ağılınıza girmiş bulunuyor. Bizi nereye götürüyorsun Elias kardeş? Tanrı beni nereye iterse. Sen de bilirsin ki her şey Tanrı'nın isteğiyle olur. Zaman değişti. Birlikte insanın yüreği de değişti. İnsanın içindeki bu değişiklikle erdemler de değişti. Ama düzene, ruh dünyaya hakim olacak şekilde kılavuzluk ettiğimden emin olabilirsin. Güven bana. Kardeşlerin kanları dökülmeye başladı bile. Ekmekte olduğumuz tohumu sulamakta. Tanrı'ya güveniyorum. Başka avuntumuz yok. Ben aptalın biriyim Elias kardeş. Bilgisizim. Ömrümü boyuna ağlamak, zıplayıp oynamak ve Tanrı'yı övmekle geçirdim. Şimdi o bile elimden gelmiyor. Şimdi ise dediğim gibi düzenimizin dışında zincirle bağlı havlayan bir köpekten başka bir şey değilim. Tanrı araya girse de her şeyi yeniden düzene koysa. Rahatım ve senden korkmuyorum Elias kardeş. Çünkü Tanrı dediğim gibi yapacak. Elias, Francesco'nun elini öptü ve yeni manastırı kurmakta olan duvarcılara nezaret etmek üzere hemen gitti. O gider gitmez, orada bulunan ve her şeyi işitmiş olan Pacifico, Francesco'ya yaklaştı ve şöyle dedi. Peder Francesco, yüreklerimiz geniş, sözler dar, insan duygularını içine alamayacak kadar dar. Konuşmak boşuna, izin ver de sana lafta çalayım. Senin gerçek ağzın bu çünkü, lafta ile konuşman gerek insanlarla. Nasıl çalınır biliyor musun? Dur öğreteyim sana. Çömeldi ve telleri gösterdi. Parmakları aşağı gidip geliyor. Francesco da eğilmiş öğretmenini dikkatle dinliyordu. Her gün gel. Bana ders ver Pacifico. Ölmeden son duamı laftayla yapabileydim ah. Şimdi de neşeli bir parça çal da neşeleneyim. Pacifico laftası üzerine eğildi. Çalıp söylemeye başladı. Bir zamanlar sevgilisinin güzelliğini öven türküler bestelemişti. Şimdi ise kutsal Meryem Ana'nın güzelliğini övüyordu. Ezgi aynıydı, övgü sözleri aynıydı. Sevgilden başka değişen yoktu. Francesco da ezgiyi mırıldanarak dinliyordu. Yüzü çevresindeki ve yanaklarındaki oyuklar alevle doluydu. Günler geçti. Pacifico her sabah geliyordu. Francesco da genç bir öğrenci gibi onu dinliyor ve parmaklarını teller üstünde çalıştırıyordu. İlerlediğini gördükçe seviniyordu. Çok geçmeden Tanrı'ya ve insanlara laftayla hitap edebilecekti. Günün birinde bir yaban tavşanı ona doğru koştu ve hırkasının altına girdi. Uzakta bir tilkinin kulak yırtıcı sesi geldiğine göre korkan hayvanın canını kurtarmak için koştuğunu anladık. Francesco tavşanı okşadı ve öyle yumuşak sesle konuştu ki onunla şaştım. Şimdiye dek hiçbir insana böyle tatlı konuşmamıştı. Elini minik yüreği üstüne koy bak Leo kardeş, bak nasıl tir tir titriyor zavallıcık. Bütün vücudu diken diken olmuş. Kusura bakma ama tilki kardeş, bu tavşanı yedirtmeyeceğim sana. Onu Tanrı kurtarayım diye gönderdi bana. O andan sonra tavşan yanından ayrılmadı. Francesco'nun son nefesini verdiği günlerde ayakları dibine çöktü, yemeden içmeden kıvrandı durdu. Hayvanlar ve kuşlar çok seviyorlardı Francesco'yu. Onlar da onun kendilerini nasıl sevdiğini biliyorlardı. Bir gün güzelliğine bakmaya doyamadığı bir sülün armağan edildi ona. Başını kaldır sülün kardeş, kaldır da seni böyle güzel yaptığı için Tanrı'ya şükret dediğinde sülün kanatlarını açıyor, soylu bir bey gibi güneşte kurum kurum kuruluyordu. Başka bir gün gözlerimle görmeseydim dünyada inanmazdım, biz Alvernia meşelikleri arasında gezinirken kudurmuş bir kurt çıkmıştı karşımıza. Mevsim kıştı, kurt açtı. Francesco ona doğru yürüyerek bir insan, sevgili bir dostmuş gibi rahat ve tatlı tatlı konuştu onunla. Kurt kardeş, ormanın büyük hakanı, izin ver de ağaçlarının altında gezinelim biraz. Titreyen ve seni tanımadığı için korkan dostum Leo kardeş, ben Assisili Francesco'yum. Babamız ve senin de baban olan Tanrı'dan söz ediyorduk. Kutsal görüşmemizi kesme, yalvarırım sana. Kurt, kardeşinin durgun sesini duyunca bir yana çekildi. Biz de geçip gittik. Francesco kılını kıpırdatmadan kutsal konuşmasına devam etti. Francesco her şeyden çok ışığı, ateşi ve suyu seviyordu. Tanrı'nın esirgeyiciliği ne büyük Leo kardeş derdi bana. Ne mucizeler var çevremizde. Güneş sabahları doğarak günü getirdiğinde, farkına vardın mı kuşların nasıl mutlu şakıdığının, yüreklerimizin göğüslerimizden dışarı fırlayacakmış gibi olduğunun, taşlarla suların nasıl neşe içinde güldüğünün, gece gelince ateş hemşiremiz ne kadar cömertçe hareket ederek gelir, kimi zaman lambamıza çıkar, odamızı aydınlatır, kimi zaman ocakta oturur, yemeğimizi pişirir ve bizi kışın sıcakta tutar. Ya su, o ne büyük mucize Leo kardeş, nasıl akıyor ve lıkır lıkır ses çıkarıyor, nasıl dereler, ırmaklar meydana getiriyor ve ummana dökülüyor şakıyarak, nasıl da her şeyi yıkıyor, duruluyor, temizliyor. Susadığımız zaman nasıl da içimize girip suluyor bizi. İnsan vücudu ile dünya, insan ruhuyla Tanrı nasıl da birbirlerine bağlı. Bütün bu mucizeleri düşündükçe konuşmak, yürümek istemiyorum artık. Türkü söylemek, oynamak istiyorum. Büyük bayramlar arasında en çok sevdiğin Noel'di. Yılın birinde bayram bir cumaya rastladı ve Moriko adındaki yeni kardeşlerden biri et yemek istemedi. Francesco sofrada yanına oturması için onu çağırdı. Noel'de dedi, cuma diye bir şey yoktur. Duvarlar et yiyebileydi, cuma bile olsa et verirdim ki İsa'nın doğumunu kutlayabilsinler. Ama et yiyemediklerine göre ben de etle mesederim onları. Böyle dedikten sonra bir et parçası aldı, Portiuncula'nın dört duvarını da onunla meshetti. Sonra memnun masaya oturdu. Kral dostum olaydı dedi. Noel günü herkes bir avuç darı alıp bahçesine ve sokaklara saçsın. Hemşirelerimiz yesin diye buyurmasını rica ederdim. Çünkü mevsim kış. Toprak karla kaplı ve yiyecek bir şey bulamazlar. Ve öküzü, eşeği veya başka hayvanı olan herkes o gün ılık suyla onları yıkamalı ve ahırdan doğan İsa aşkına iki misli yem vermelidirler. Zenginler bu mevsimde kapılarını açmalı, yesinler diye yoksulları çağırmalı. Çünkü İsa'nın doğum günüdür. İsa kıvanç, zıplayıp oynama, kurtuluş. Aralık ayı gelmişti. Noel başlıyordu. Francesco günleri, saatleri sayıyor. İsa'yı bebek gibi bir kez daha görebilmek için Hristiyanlığın bu büyük gününü sabırsızlıkla bekliyordu. Bu benim son Noel'im olacak deyip duruyordu bana. Ahırda minik ayaklarını oynatan bebek İsa'yı göreceğim son yıl olacak. Bunun için bu Noel'i büyük bir dini hava içinde geçirmeliyim. Sonsuzca elveda demeliyim. Kentte Sior Belita adında Sofu iyi bir dostu vardı. Onu çağırttı. Belita büyük bir kıvanç içinde gelip kutsal yaralı eli öptü. Kardeşim dedi Francesco ona. Noel gecesini bu yıl seninle kutlamak beni pek sevindirecek. Bak dinle ne geldi aklıma. Orman yakınında büyük bir mağara var. Senden ricam oraya tıpkı Beytüllahim'deki Noel gecesi gibi bir öküzle küçük bir eşek koyman. Bu benim son Noel'im. İsa'nın insanlığı kurtarmak için ahırda nasıl alçak gönüllü bir ortamda doğduğunu görmek istiyorum. Hay hay peder Francesco diye cevap verdi dostu. Her şey dilediğin gibi olacak. Francesco'nun elini öpüp ayrıldı. İsa'nın doğumunu göreceğim dedi Francesco bana sevinerek. Sonra çarmıha gerilmeyi ve dirilişi. Böylece Francesco bütün acılarını ve dertlerini unutarak doğuş hazırlıklarına verdi kendini. Leo kardeş dedi bana. Kıvanç içinde derin bir sofuluk heyecanıyla son Noel'imi kutlamam için yardım et. Giles'i çağırttı. Giles kardeş sen Yusuf ol. Çenenin altına pamuktan beyaz bir sakal yap. Bir de dayanacağın uzun bir asa bul. İki çoban bulup getirsin diye de Yunifer'i dağa gönderdi. Geldiler. Biri kısa boylu yanık, sağlam yapılı bir ihtiyardı. Öteki yanakları sarı ayva tüyüyle kaplı bir delikanlıydı. Çoban kardeşler diye yapacaklarını söylemeye başladı onlara.